Ayrım 3.
Yeni emperyalizm. Savaşın, İkinci Cihan Savaşı'nın sonucu ne olursa olsun, Amerika hem dünya sorunları hem hayatın her veçhesinde bütün fırsat, sorumluluk ve tehlikeleriyle birlikte bir emperyalizm siyaseti sürdürecektir. İngiltere bu çatışmadan, İkinci Cihan Savaşı'ndan yardımımız sayesinde yenilmeden çıksa bile ekonomik bakımdan o kadar sıkıntıya uğrayacak ve prestiji o kadar sarsılacak ki dünya politikasında uzun süredir kurduğu üstünlüğü koruyamayacaktır. İngiltere olsa olsa Amerika'nın ekonomik kaynaklarıyla askeri ve deniz gücünün ağırlık merkezini teşkil ettiği yeni bir Anglo-Sakson emperyalizminin küçük bir ortağı olabilir. Aslında Küba ve Filipinleri işgalimiz ve geçen 1. Cihan Savaşı'na katılmamızla son çeyrek yüzyıldır çizdiğimiz yönden ayrılmamız mümkün değil. Prof. Dr. Türkkaya Atol, Amerikan Emperyalizminin Doğuşu, sayfa 143. Bu sözler 10 Aralık 1940'ta söylenmiş. Emperyalist siyasetini yeni boyutlara taşıma kararının bu açıklaması, ABD Ulusal Endüstri Konferansı'nda konferans başkanı Dr. Winger Jordan tarafından yapılıyor. Bu tarihte ABD daha savaşa girmemiştir. Ama emperyalizm, savaş sonrası yönünü şimdiden çizmek gerektiğini bir politika konferansında değil, endüstri konferansında vurguluyor. Nedeni bu araştırmamızın da konusudur. Yani emperyalizmin özüdür bu neden, mantığıdır. O mantığın dayandığı nesnel ortamdır. Çünkü yeni emperyalizm, ticaretin bayrağı altında genişleyecek, yayılacak, sermayenin uluslararasılaşmasıyla başlayacak ve az gelişmiş ülkeleri işgal altına alacaktır. Güvenliğini ve bağımsızlığını koruma, ekonomik gelişmesini yardım anlaşmasıyla sağlama savlarıyla, dost gülüşü altında dostluk, özgürlük, eşitlik aldatmacalarıyla gelecektir. Nedir sömürgeciliğin bu biçem, yöntem değişikliğiyle gelen yeni sömürgecilik, yeni emperyalizm? Nedir? Şimdi bugün dünyayı pençesinde tutan gerçeğin nasıl doğduğunu ve geliştiğini görelim. Önce nedir yeni emperyalizm? Bakalım nedir gizli işgalle dünyayı sömüren ve yöneten olgu? Nedir? Emperyalizm, askersel işgalli sömürüyü, ulusal kurtuluş savaşlarının yaygınlaşması nedeniyle sürdüremeyeceğini anlamış ve İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni bir yöntem geliştirmiştir. Emperyalizm, bu kez dostluk ve yardım anlaşmaları ile gelmiştir. Hem de geldiği ülkenin tüm alanlarını denetlemenin yol ve yöntemlerini anlaşmalarla sağlayarak. Bunun bir başka adı dolaylı işgaldir. İşgalci yöntemin ulusal bir direniş bilinci yaratmasına karşın bu dolaylı işgal, değil halkın, politika ile uğraşan çoğu kişinin bile ayırdına varamayacağı bir gizli işgaldir. İşte ABD, dünyanın az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerine ve Türkiye'ye bu yöntemle yerleşmiştir. Biliyorum, bu yerleşmiştir sözcüğüne kimileri dudak bükecektir. Ancak Türkiye'nin ve benzeri ülkelerin 1950'lerden bu yana geçirdiği evreler dikkate alındığında bu yerleşme sözcüğünün yerinde olduğu görülür. ABD 2. Dünya Savaşı öncesi Büyük Britanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, Belçika gibi ülkelerin işgalci sömürgeciliğinden çok Büyük Britanya'nın uluslararası finans örgütleri, bankalar eliyle dış ticarette elde ettiği egemenliği geliştirmeyi uygun görmüştür. Harry Magdoff'un George Moore'dan aktardığı şu değerlendirme görüşümüzü doğrular. Birleşik Devletler Bankalarının 19. yüzyılda İngiltere'nin büyük mali kurumlarının uluslararası finans alanında oynadıkları role hazırlanmaları çok doğaldır. First National City Bank'ın genel müdürü Moore, bunun ulusal devletin doğumundan bu yana görülmedik uluslararası bir bağımlılığa gidiş yarattığını da söyler. Avrupa, finans kapitalinin Alman ve İngiliz bankaları ve bunların şubeleri kanalıyla Güney Amerika ekonomik ilişkilerindeki etkinliğini National City Bank'ın bir yetkilisi 1915'te şöyle açıklar. Bankaların şube açtıkları ülkelerde kaynak geliştirmesi için kredi sağladıkları, kamu hizmetlerini ve yatırımları finanse ettikleri, ham maddeler için kendi endüstrileri için pazar yarattıklarını belirttikten sonra der ki, İngiliz ve Alman paraları bu ülkelere rahatça yatırılmıştır. İngiltere ve Almanya son 25 yıl içinde Arjantin'e, Brezilya'ya ve Uruguay'a yaklaşık olarak 4 milyon dolar yatmıştır. Ve bunun sonucu olarak da ikisi birlikte bu üç ülkenin toplam ticaretinin %46'sını ellerine geçirmişlerdir. ABD özel girişiminin ticaret yoluyla sömürü stratejisi bu görüşlerden doğmuştur. Yeni emperyalizmin, yeni sömürgecilik altyapısı, dünya kapitalizminin genişleme, yayılma ve ticaretin uluslararası niteliğe dönüşmesi süreciyle başlamıştır. Sanayi devrimi ile ham madde gereksiniminin ulusal sınırlar dışından karşılanması zorunluluğu, endüstrilerin birleşmesi ve ham madde kaynaklarının araştırılması ve yeni alanlar keşfedilmesine yöneltti. Harry Magdoff'un The Business History Review Spring 1959'dan aktardığı gibi, Doğal maddeler işleyen endüstriler başta olmak üzere birçokları ham maddelerini kendi kontrollerine almışlardı. Başka bir deyişle iş ekonomisi endüstrileşmişti. Belli başlı endüstriler büyük dikey bütünleşmeye gitmişler, merkezi girişimler haline gelmiş birkaç firmanın hakimiyeti altına girmişlerdir. Harry Magdoff, AGY, sayfa 39. Bu birleşme ulusal planda olduğu gibi uluslararası planda da olmuştur. Çünkü çok söylendiği gibi kapitalin milliyeti yoktur. Büyük sermayenin doğuşu ya da sermayenin enternasyonelleşmesi sömürgecilik siyasasında önemli bir aşamadır. Ticaretin uluslararası aşamasında yabancı kapitalle işbirliği yapan yerli şirket ve iş adamları kanalıyla az gelişmiş ülke ekonomilerinin denetimi ve yönlendirilmesi ulusallıktan çıkmıştır. Bu olgu uluslararası ticaretin yeni pazarları açılma sürecine denk gelir. Bu sürece kredi ve borç verme ya da yardım anlaşmaları izler. İşte bu mekanizma yeni emperyalizmin gizli işgal yöntemidir. Özetle sanayi devrimi ham madde kaynaklarının denetimi, endüstrilerin birleşmesi, ticaretin enternasyonelleşmesi, yeni pazarlara açılma ve yeni emperyalizm. Türkiye'ye gelen ekonomik ve sosyal sorunlarımızla ilgili raporlar düzenleyen ve bize kalkınma stratejileri öneren her uzmanın ağır sanayiyi bırakın. Siz Avrupa'nın yiyecek ve tahıl tarlası olun önerileri işte bu sistemin önerileridir. Böylece ham madde kaynakları emperyalizmin hizmetine ve denetimine sunulacaktır. Ham madde kaynaklarını denetleme, yeni pazarlar, az gelişmiş ülkelerin özel girişimleriyle, comprador burjuvazi, işbirliği yapılarak sağlanır. Büyük emperyalist tekeller, geri kalmış ülkeleri hafif sanayi yönetmek yoluyla da, Thornburg 1948 tarihli raporunda Karabük demir çelik fabrikalarının, Kırıkkale silah fabrikalarının tasfiyesini öneriyor ve Türkiye'nin tarım ve hafif sanayi ile kalkınacağını belirtiyordu. Notumuz. Yeni bir sömürüye girişmişler ve yerli kompradorlarla sömürü ortaklıklarını kurmuşlardır. Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, Cilt 7, sayfa 298, Yeni Sömürgecilik Maddesi. Bu yolla o ülkelerdeki sosyal ve ekonomik gelişmelerde denetim altına alınır. Bu ülkelerin artı değeri uluslararası şirketlere akar. Hançerlioğlu'na göre, kendi ülkelerini sömürten yerli kompradorların emperyalist burjuvaziden aldıkları kar payı göreceli olarak bir delenceye verilen sadaka ölçüsündedir. Açık bir deyişle yerli komprador burjuvazi bir sadaka karşılığında emperyalistlerle ortaklıklar kurarak kendi yoksul halkını sömürmektedir. Bu gerçeği sosyalist sistemin dağılışından sonra tartıştığımız kimileri, iyi ama bugünkü geldiğimiz noktayı bu ilişkilere borçluyuz. Biraz gelişmiş isek ve gelişmeyi sürdürecek düzeyde isek bunun yararları da göz ardı edilmemelidir yanıtını verdiler. Bu yanıtı Orhan Hançerlioğlu'nun şu değerlendirmesiyle karşılayalım. Ama diyor Hançerlioğlu, bu sadaka komprador burjuvaziye kendi yoksul halkının yaşama düzeyiyle ölçülemeyecek üstünlükte çok yüksek bir yaşama düzeyi sağlamaktadır. Orhan Hançerlioğlu, AGY, S298. İç borçlar 1992 sonunda 175 trilyon 155 milyar lira. Dış borçlar 1992 sonunda 54.7 milyar dolar. Her iki borçta da faizler hariçtir. Geçmiş yıllara bakarak ülkemizde göreceli de olsa bir gelişme gözlenebilir. Ancak bu gelişmenin karşılığı iç ve dış borçlardır. Ve bu borçları bizim çocuklarımız ödeyeceklerdir. Onlara borçsuz ve çağdaş uygarlık düzeyini yakalamış bir ülke yerine borçlu, sorunlu ve bağımlı bir ülke ve sistem bırakmanın ayıbını unutmayalım. Görülüyor ki her gelişmişlik kendinden daha geri olan kesimin sırtındaki yüktür. Az gelişmiş ülkenin işbirlikçi burjuvası, kendi halkını, onun bağlı olduğu emperyalist sistem ise ikisini birden sömürür. Bu gerçek hiçbir zaman değişmez. Sosyalist sistem ayaktayken de böyleydi, bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. Prof. Benham, Az Gelişmiş Ülkelere Ekonomik Yardım adlı yapıtında der ki, yoksul ülkelere yardım ederken kendi karlarımızı artırdığımızı bilmek hoşumuza gider. Orhan Hançerlioğlu, AGY, sayfa 299. Yeni emperyalizm bu sömürü çarkını kendi denetimindeki uluslararası finans kapitalin AID, IMF, Dünya Bankası, konsorsiyumlar gibi örgütleriyle döndürür. Emperyalizmin çıkarı için her yol meşrudur. Dan Rusk, Birleşik Devletler'in ulusal çıkarları, uluslararası çıkarlara feda edildiği için değil, uluslararası çıkarları diğer uluslara zorla kabul ettirdiğine ilişkin eleştirilere yanıt verirken, bunun ABD'nin dünya liderliğinin sonucu olduğunu savunarak, kanımızca diyor, Bu eleştiri bizim ve uluslararası hukukun güçlü olduğunun kanıtıdır. H. Magdoff, AGY, sayfa 55. Bu yanıtın altında yatan ABD'nin kendi gücüne ve idealizmine olan güvenidir. Biz haklıyız çünkü güçlüyüz demek istiyor Dan Rusk. Uluslararası şirket çıkarları ulusal çıkarıdır ABD'nin. Rockefeller da Standard Oil için iyi olan ABD için de iyidir der. Claude Julien, özel çıkarlar ve ulusal çıkar birbirine bağlı olduğuna göre bu çıkarların birbirine karışmaları, müdahaleleri de birbirine bağlı olmalıdır der ve Dünya Bankası Başkanı Eugene Bloch'un şu açıklamasını aktarır. Bizim dış ülkelere yardım programımız Amerika özel teşebbüslerinin yararınadır. Bu programlar başlıca şu yararları sağlar. Dış ülkelere yardım, Amerikan malları ve hizmetleri için doyurucu ve doğrudan pazar sağlar. Dış ülkelere yardım, Amerikan şirketleri için yeni pazarların deniz aşırı gelişimini hızlandırır. Dış ülkelere yardım, yardımdan yararlanan ülkelerin ekonomisini serbest teşebbüs sistemine yöneltir. Bu sayede de Amerikan firmaları gelişebilir. Claude Julien şöyle sürdürür. Doyurucu ve doğrudan pazar, yardımdan yararlanan ülkeleri aldıkları kredinin ortalama %80'ini Amerika'dan satın alınacak malları ayırmaya mecbur eden anlaşma hükmüne bağlı olarak açılır. Claude Julien, Amerikan İmparatorluğu sayfa 275. Emperyalizmin küresel örgütlenişi. Dünya Bankası Başkanı'nın yukarıda özetlenen sözleri, bankanın uluslararası sermaye hareketlerini düzenlerken hangi amaca hizmet ettiğinin söylemidir. Özetle amaç, az gelişmiş ülkeleri belli bir dünya görüşü altında toplamak ve dünyaya emperyalist sistemin rahatça işleyeceği bir düzen vermektir. Bunun en sağlam yolu, o yaşamın olmazsa olmazı paradan geçer. İşte yine emperyalizmin en büyük silahı budur. Para, para, para. İkinci Dünya Savaşı sonunda ABD, uluslararası sermaye hareketlerine yön vererek dünyaya egemen olunacağının bilinciyle uluslararası bir örgüt kurma gereğini duydu. Önce uluslararası ekonomik düzenin parasal sorunları için Bretton Woods Anlaşması'nı sağladı. 44 ülkenin katıldığı bu anlaşma ile önce elindeki altın stoklarını değerlendirerek paranın uluslararası değerini altın kambiyo standardına bağlattı. Daha sonra dolar altının yerine geçti. Dikkat edilirse bugün ABD doları nezle olsa öteki para birimleri komaya girecek neredeyse. Markı, yeni, sterliniyle dünyayı hükmeden sermaye dolara bağımlı kılınmıştır. ABD dünya ekonomisini ilk kez bu anlaşmayla denetime aldı. Daha sonra Dünya Bankası, IMF ve AİD gibi kuruluşlarla evrensel finans sistemi yoluyla az gelişmiş ülkelerin kaynaklarını hangi ekonomik alanda çalışacaklarından yatırım plan ve programlarına değin her noktayı kontrol etmeye başladı. Bu denetim öylesine kapsamlıdır ki yardım alan ülkenin iç ve dış politikasına da yönlendirmektedir. Böylece Dünya Bankası, IMF, AİD gibi dolara dayalı ve tümü ABD tarafından kontrol edilen evrensel finans kapitalin bu kuruluşlarıyla yeni emperyalizm etki alanındaki ülkeleri her noktada denetlemenin yolunu bulmuş oldu. Yeryüzünün dahası uzayın bile kaynakları ancak emperyalist sistemin üretim çarkları için ayrılmıştır. Yeni emperyalizm bunu işbirliği sözleşmeleriyle sağlamıştır. Böylece az gelişmiş ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynakları, insan emeği bu politika yoluyla yeni emperyalizmin emrindedir. Ve bu sistemin savunması da NATO'su, CENTO'su, SEATO'su ile sağlanmak istenmiştir. Böylece savunma az gelişmiş ülkelere yaptırılmaktadır. Bu küresel gücün komutası ABD'dedir. Yeni emperyalizm böylece küresel çıkarlarının bekçiliğini kendi denetimine aldığı az gelişmiş ülke ordularını yaptırmaktadır. Çıkarı meşrulaştıran toplum. ABD'nin bu küresel güç ve sömürü politikasına yön veren düşünce ve eylem sistemi neye dayanır? Bir ülke nasıl olur da dünyayı böylesine denetleyebilir? Bu gücün itici motoru nedir? Bu soruların yanıtı Amerika'nın kuruluş ve var olma felsefesinden çıkarılabilir. Çünkü kuruluş evresinde toplumlar belli bir felsefe ve ilkeler çerçevesindeki birleşmelerle oluşur. Ve o ilkeler o toplumun tarih içinde varoluşun temeli olup geleceğine yön verir. Buna toplumların tarih içinde meşrulaştırılması denir. ABD'nin bu kuruluş, varoluş ve geleceğe uzanan meşrulaşma ilkeleri nelerdir sorusunun yanıtı, onun politikasının kaynağıdır elbet. Ve o ilkelerin birincisi ve sonuncusu çıkardır. Çıkar, her varlık için ona yön veren bir gerçektir. Ama Amerikan toplumu için öncelikli yaşamsal önemlidir. Nedeni o toplumun varoluş ve kuruluşunun sosyal kaynağının bu ilişkiye dayanmasıdır. Bundan 300 yıl önce bir Amerikan ulusu yoktu. Amerika'nın keşfiyle bu yeni kıtaya başlayan göçler bugünkü kuşakların ana ve babalarını oraya, Avrupa'da bulamadıklarını arayıp bulmak için taşıdı. Yeni bir ülkeye yeni ümitlerle geldiler. Hiçbir şeyleri yoktu. Ama o ülkede her şey vardı. Yaşamak için çalışmak, doğayı yenmek gerekiyordu. Asillerin sömürüsünden kendileri gibi olmak için kaçtılar. Zenginlik en büyük özlemleriydi. Zengin olmak istediler ve daha çok zengin olmak için de yollar aramaya başladılar. Tek itici güçleri çıkarlarıydı. O çıkarları için birleştiler ya da kavga ettiler. Yeni dünyanın geniş ve bakir topraklarını paylaştılar başlangıçta. Ama zamanla güçlüler güçsüzleri kovdu topraklarından. Ve işte Amerikan ulusu böylece çıkar temeline oturtulan birleşmeyle gerçekleşti. Bugüne uzanan gelişmesinde, dünyaya egemen olma istencinde ve hırsında hep o tek sözcük itici güç oldu, çıkar. Tarih içinde o toplumu meşrulaştıran, o insanları bağlayan çıkarları oldu. Ve yenisiyle eskisiyle emperyalizm de çıkar üzerine kurulu değil mi? Daha çok çıkar sağlamak için de genişleme ve yayılma gerekmez mi? İşte yeni emperyalizmin itici gücü. Şimdi Amerikan ulusu denilen çıkarcılar toplumunun kuruluş ve sömürgeciliğe adım atışının evrelerini izleyelim. Sömürgecilikten yeni emperyalizme. Sömürgecilik genel olarak bir ulusun başka ulusları ya da toplulukları siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması ya da yayılmayı istemesi olarak tanımlanır. Sömürgecilik yeni emperyalizm öncesi güçlü ülkelerin güçsüzlerin toprak altı ve toprak üstü servetlerine el konulmasından da öte sömürgeleştirilen ülke insanlarının emek güçlerinin de sömürülmesi, o insanların kölelik düzeninde yaşatılmasıydı. Örneğin Çin'i sömüren ülkeler, Çin'in Şangay lokantalarının kapılarına buraya köpekler ve Çinliler giremez levhalarını asarak Çinliyi köleden de aşağı gördüklerini belgelemişlerdir. Askeri ücret Kenya'da yerliler için 6 dolar iken Avrupalılar için 209 dolardır. Kuzey Rodezya'da yerlilere 5 dolar, Avrupalılara 229 dolar olarak ödenmesi bunun somut örnekleridir. Uygar olduğunu ele geçirdiği ülkelere özgürlük ve uygarlık getirdiklerini söyleyen Batı, işte budur. Ve Batı uygarlığı zenginliği, işte o insanların gözyaşı, sömürülen emekleri ve can ve kanları pahasına elde edilen artı değerden de öte varlıklarının talanına dayanır. Örneğin Büyük Britanya'nın az gelişmiş sömürgelerini 1862'de yatırdığı 3.6 milyon frank, 1870'te 20 milyona, 1885'te 30 milyon franka yükseliyor. Fransa ikinci plandadır. Daha sonra Belçika, Hollanda, Amerika, Japonya dünyanın geri kalmış bölgelerini daha da geri kalmaları pahasına sömürü yarışına geçmişlerdir. Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, Cilt 6, Sayfa 149-151. Az gelişmiş ülkeler yoksullaşırken, köleleşirken Avrupa üstün insanlar toplum olarak dünyaya üstten bakmaya başlar. İşte bu üstten bakış bir yerde faşizme dönüşmüştür. Dünyanın başına bela olmuştur. Batı uygarlığı bir yerde Mehmet Akif'in diliyle bu nedenle tek dişi kalmış canavarın eseridir. Birinci ve ikinci dünya savaşları dünyanın yeniden paylaşılması için çıkarılmıştır. Ancak ikinci dünya savaşı sonrası dünya askersel işgali sömürüye veda etmiş ve yeni bir sömürü düzeni az gelişmiş ülkeleri gizli işgali ele geçirme dönemi başlamıştır. Bu yeni dönemde Büyük Britanya'nın yerini ABD almış, savaş sonrası sıfırdan başlayan Almanya ve Japonya toparlanarak dünya pazarlarındaki paylarını aramaya başlamışlar. Kısa sürede de yeni bir pazar çelişkisi doğmuştur. Belçikalı ekonomici Ernest Mandel, bütün insanların potansiyel olarak yararlanabileceği muazzam servetlerle sefalet, israf ya da insansal ve teknik kaynakların noksan istihdamı arasındaki zıtlık, dünya ölçüsünde hiçbir zaman bugünkü kadar açıkça sömürülmemiştir, diyor. Mandel'e göre, eğer insanlar doğa üzerindeki başarılarını öteki hemcinsleriyle paylaşmayı ve aynı bilimsel yöntemlerle adaletle dünyayı yeniden kurmayı beceremezlerse, üretken güçler nükleer savaş gücü haline gelebilir. O. Hançerlioğlu, AGY, Cilt 6, Sayfa 150. İşte yeni emperyalizm, bu olasılığı görmekte kalmamış, dolaylı saldırı saydığı çıkarına karşı çıkışları önlemenin yollarını da bulmuştur. Az gelişmiş ülkelerdeki çıkarlarını o ülkelerin insanları ve askerleriyle sağlamaktadır. Az gelişmiş ülkeler kendi ordularının işgali altındadır söylemi bu gerçeği anlatır. Bu öyle bir uygulama ki bir yandan işgalci yöntemin halkta yarattığı toplumsal tepki önlenmekte, öte yandan bu gerçeği gören halkın kendi ordusuna olan güveni sarsıldığı için toplumun birlik duygusu parçalanmaktadır. Ordu ve halk birbirinden koparılmaktadır. Toplumun güvenlik güçleriyle toplum birbirine düşürülmektedir. yeni emperyalizm gizli işgal altına aldığı ülkeleri yalnız ekonomileriyle değil, kendi ideolojisini aşılayarak eğittiği o ülkenin insanları ve kendi ajanlarıyla her yönden denetimi altına almıştır. Gerçekte ekonomik bağımlılık, iç ve dış siyasada da bağımlılığa yol açmıştır. Ve özellikle az gelişmiş ülke orduları da emperyalizmin denetimindedir. Çünkü ordular ulusal ordu değildir. Ordular hür dünyayı savunma görüntüsü altında emperyalizmin çıkarlarını savunmaktadır. Ve ulusal ölçekteki bir sorunun çözümünde ordularının eli kolu bağlı kalması gibi bir tehlikeyle karşı karşıyadadır. Bizim Kıbrıs bunalımında olduğu gibi. Bir sözleşmenin gereğini yerine getirseniz bile cezalandırılırsınız. 1975'teki ambargo işte bunun somut örneğidir. Ordunuzun silah, araç ve gelişleri belli bir kaynağa bağlı olduğundan lojistik ikmal yapamazsınız. Sizi kendine muhtaç etmiştir. Sızlanıp durursunuz. Baş kaldırmaya giriştiğinizde İsmet Paşa'nın deyimiyle başınıza neler geleceğini bilemezsiniz. 12 Mart'lar yetmez, 12 Eylül'lerle terbiye etmeye kalkar yeni emperyalizm. Ama medyalar eliyle bütün dünyayı Amerika'nın özgürlük, demokrasi ve insan hakları savunucusu, özgür dünyanın güvenlik dayanağı olduğu imajı yayılır günün her saatinde. Dünyanın sorumlusu odur ama sorumluluğa inanmanın cezasını çekersiniz sonunda. Yeni emperyalizm, ezdiği ülkeler insanlarının uyanması önlenmekte, ulusal kurtuluş savaşları nükleer patlamalardan daha korkunç olarak nitelenmektedir. Yeni emperyalizm, halkların gerçeği görüp savaşma bilincine ulaşıncaya dek sürecektir anlaşılan. ABD'nin küresel ihtirası o güne değin artarak dünyayı sömürecektir. Kapitalizm ve Amerikan ulusunun doğuşu. Emperyalizmin mantığı nedir sorusunun yanıtı zenginleşmenin zenginleşmesidir olur. Yani kapitalin sürekli büyümesidir. Çünkü kapital olduğu gibi kaldığı sürece küçülür. Kapitalizm artı değerden yoksun kaldığında erir, yok olur. Kapitalist bir ekonomide işveren daha çok kazanmak için en az ücrette en çok iş saati, dolayısıyla en çok kar etmek ister. Ve bu bağlamda giderek tekerleşme süreci başlar. Kapital yeni sömürü alanlarına açılır. Bulamadığında da kendi kurumlarını sömürür ki bu dönem giderek güçsüzleşmesine yol açar. Bu nedenle emperyalizm, kapitalizm için bir tercih sorunu değil, kapitalist bir toplumun yaşama biçimidir. Çünkü üreten fabrikaların ürünlerine pazarlar, artan ürünler için dış pazarlar gerekli olduğu kadar üretim için de ham maddeye gereksinim vardır. Bu zincirleme gereksinimler kapitalizmin iç dinamiğidir ve bu olgu kapitalist topluma emperyalist olmaya yeter. Özetle kapitalizm, emperyalizm açılan dönülmez bir yolun başıdır. İşte kapitalist sistemde gelişen sanayi devrimi, sanayileşmiş ülkeleri sömürge imparatorluğu kurmaya zorlamış olup, bu olgu sisteminin önlenemez sonucudur. Avrupa'nın sömürge imparatorluğu kurduğu dönemin başında Amerika, Büyük Britanya'nın sömürgesidir. 1776'da utkuyla sonuçlanan Kurtuluş Savaşı sonunda bağımsızlığına kavuşan Amerika, kısa sürede yeni toprak kazanımları ve iç savaşla birliği sağladı. 1870'lere doğru ekonomide görülen hızlı gelişme Amerika'nın gelecekteki hedeflerine yol gösteriyordu. İç savaş sırasında kuzey ve doğuda sanayi gelişti. Ağır metalurji, sanayideki gelişme, demir yolu ve karayollarının ülkeyi ağ gibi sarması, kayalık dağlarından çıkarılan değerli madenler yeni eyaletlere kaynaklık etti. Bunları yaratanlar Avrupa'dan yeni ülkeye çabuk zengin olmak umudu ve ihtirasıyla gelenlerdi. Ülkenin el sürülmemiş zengin kaynaklarını liberalizmin ilkeleriyle işlediler ve böylece ortak bir ilişki ve çıkara dayalı Amerikan ulusu oluştu.